Ayrım 3, Şaki. Murat Ağırel, sayfa 31. Daha bitmedi. Beyin Medya Grup 29.9.2016 tarihli 2 adet vergi dairesi alındı belgesini TMSF'ye borcun ödendiğine dair sundu. Ne var bunda dediğinizi duyar gibiyim, anlatayım. Beyin Medya Grup'un vergi dairesine ÖİV borcu nedeniyle yaptığı ödeme 258 milyon lira. Ama TMSF'den ÖİV borcu nedeniyle kestiği rakam 399 milyon lira. Yani Beyin Medya Grup göz göre göre TMSF'ye kalması gereken 141 milyon Türk lirasını yok etti. TMSF yetkilileri ise bu duruma sessiz kaldı. Sayıştay'ın konu hakkındaki rapordaki sonuç olarak yazdığı kısmı aynen aktarıyorum. Kurum cevabı yazısında bulgumuza konu edilen husus ile ilgili olarak sadece yukarıdaki açıklamaların yapılması ile yetinilmiş, yazı ekinde bulgumuzun ilişiğini giderecek ya da kendi iddialarını destekleyecek hiçbir kanıtlayıcı belge gönderilmemiştir. Kurum tarafından yapılan açıklamalar kanıtlayıcı belgelerle desteklenmediğinden bulgumuzun ilişiği de giderilememiştir. Dolayısıyla fazla kesinti tutarı olarak bulgumuzda esas alınan 141 milyon 14 bin 557 lira 54 kuruşluk tutar revize edilmemiştir. Bu itibarla fon payından fazladan kesilen 141 milyon 14 bin 557 bin 54 liralık ÖİV kesintisinin fona iadesinin sağlanması gerekmektedir. Böylelikle ne oldu? Katarlılar 164 milyon liranın ardından 141 milyon lirayı da kasaya koydu. Bunlar da yetmedi. Sayıştay'ın raporunda belirttiği durumlar akıl alır gibi değil. Çünkü Digiturk satışından TMSF'ye düşen miktar 292 milyon dolar. Beyin Medya Grup vergiler ve diğer kamu kurumlarına ödeme gerekçesiyle 77 milyon dolar, ÖİV gerekçesiyle de 141 milyon Türk lirası. Sözleşme gününde kur 2 lira 69 kuruş yani 52 milyon dolar daha kesinti yaptı. Yani Beyin Medya Grup TMSF'ye ödemesi gereken tutardan toplam olarak 129 milyon dolar kesinti yaptı. Sayıştay raporlarındaki rakamları incelediğimizde TMSF'nin Digiturk'ün satışından elde edeceği gelir aslında 292 milyon dolar olacak iken Beyin Medya Grup'un yaptığı kesintiler nedeniyle tahsil ettiği rakam ancak ve ancak 162 milyon dolar oldu. İşin acı yanı şu, herhangi bir belge sunulmadan emrivaki ile devletin kasasından, vatandaşın cebinden kesilen 162 milyon dolar, Türk lirası karşılığı ise o günün kuru ile 435 milyon 780 bin Türk lirası. Yani eski parayla 435 trilyon 780 milyar lira rakam söz konusu. Devlet eğer bu parayı tahsil etseydi tam donanımlı 40 adet 40 derslikli lise yapılabilirdi. Üstüne elinde para bile kalırdı. Daha da ileri gidelim. Devlet eğer bu parayı Katar sevdasına yenik düşmeyip Türkiye için harcasaydı, içerisinde spor salonu ve 300 öğrencilik yurdu bulunan 32 derslikli tam tamına 18 adet lise yapabilirdi. Çocukların okuması kimin umurunda? Sayıştay raporundan ayrıntıları ile bu konudan bahsediyor. Gelelim asıl konuya. Katarlı firma tarafından kesilen, ödenmeyen bu tutar TMSF'den değil, bizatihi Türk milletinin her bir ferdinin kazancından geleceğinden kesiliyor. Milyonlarca abonesi olan Digiturk'ün satışında tarafsız bir şekilde ihale ile satışa çıkılmış olsaydı şayet, Katarlı firmanın alım şartları ve sağlanan avantajlarla bu şirketi satın almak isteyecek Türk firması yok muydu? Takdirsiz değerli okuyucularındır. Yandaş iş adamına 69 milyon lira. Fakat daha vahim raporlar var. Tasarruf mevduatı sigorta fonu TMSF raporlarından bahsediyorum. İnanılmaz. Yani siz Türkiye'nin sadece içeriden mi yağmalandığını sanıyorsunuz? Eğer böyle düşünüyorsanız birazdan okuyacağınız satırlar sizi önemsiz biriymiş gibi hissettirecek. Çünkü ben yıllarca çalışıp ürettiğimiz emeğin bir karşılığı olmadığını hissettim. Çünkü okudukça boğazım kurudu, durup durup yutkundum. Öyle ki Digiturk'ün Katarlılara TMSF hediyle satılmasında milyonlarca liranın kayıplara karıştığı ortaya çıktı. Ama önce İzmir. Kimisi için gavur, kimisi için ise gelinlik kız. Bizlerin ise çağdaşlığın, modernliğin timsali, özgürlük şehri diye gördüğü kadim şehrimiz. Tüm İzmirli dostlar temeli 18 yıl önce atılan, ancak davalarıyla değişen imar planları nedeniyle yapılamayan ve basmane çukuru olarak adlandırılan Ege Dünya Ticaret Merkezi projesini bilir. İkiz kulelerden oluşan alışveriş ve iş merkezi, sinema ve otoparkın bulunduğu proje ve imar planı ile ilgili eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Yüksel Çakmur tarafından hukuki süreç başlatılmıştı. 1999 yılında yürütmeyi durdurma kararıyla temel aşamasında kalan projenin ana hissedarı Güç Birliği Holding, TMSF'ye devredilmişti. TMSF, Güç Birliği Holding'den doğan alacakların tahsili için Basmane Çukuru diye tabir edilen arazi ile ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesi ile anlaşıp Ege Dünya Ticaret Merkezi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü adı ile 2016 yılında ihaleye çıktı. Gerçekleştirilen ihale sonucunda 80 milyon dolar bedelle kazanan firma Folkart Yapı bünyesindeki Livamine Madencilik oldu. Fon kurulu Ege Dünya Ticaret Merkezi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ihalesini onayladı ve ihale peşinatı olarak da 10 milyon dolar 28 Nisan 2016 tarihinde ihale alıcısından tahsil edildi. Buraya kadar her şey normal gözüküyor değil mi? Sayıştay'ın raporunda belirttiği anormal durumu hemen aktarayım. İhaleyi alan Folkart Yapı 31.5.2017 tarihinde TMSF kuruluna bir başvuru yapıyor. Kalan bakiye olan 70 milyon doların TL'ye çevrilmesini istiyor. TMSF kurulu 8.6.2017 tarihi ve 2017 Taksim 140 sayılı kararı ile söz konusu firmanın bakiye borcu olan 70 milyon doları kurulun 01.12.2016 tarihli ve 2016 Taksim 367 sayılı kararı kapsamında 1.11.2016 TCMB kuru olan 3.1037 TL'yi baz alarak 24 eşit taksitle ödenmek üzere kabul ediyor. TMSF'nin bu başvuruyu kabul ederken dayandırdığı gerekçe olan 01.12.2016 tarih ve 2016 Taksim 367 sayılı karar özetle şunu söylüyor. Kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak mal ve hizmet ile yapım ihalelerinin TL bazında yapılması hakkında yönetmelik değişiklikleri paralelinde piyasalarda finansal istikrarın sürdürülmesi için alınan önlemlere kurum tarafından katkı sağlanması. Burada alınan temel kıstas ile yapılan işlem arasında izahı güç bir çelişki var. Mal alım ve satımlarının TL ile yapılması kamu yararı açısından olumsuzluk teşkil ediyor. Mevcut ihale alım ihalesi değil, satış ihalesi. Ne kadar yüksek rakam ile satılır ise borca karşılık kamu adına tahsil edilecek rakam da o kadar yükselir. Ama burada öyle olmuyor. Bunu rakamsal olarak ifade etmek için 13 Nisan 2018 tarihli TCMB USD satış kuru olan 4.08 lira ile TMSF'nin söz konusu alacağı 70 milyon doların Türk lirasına dönüştürüldüğü kur olan 3.10 lira arasındaki farka bakmak yeterli olur. Aradaki fark 68 milyon Türk lirası. Bu durum fonun yukarıdaki kur hesabıyla yaklaşık 69 milyon Türk lirası alacağından vazgeçmesi anlamına geliyor. Sayıştay raporda aynen şu ifadeleri kullanıyor. Fon alacaklarında oluşan bu muazzam eksilme ve oluşan fon zararının piyasalardaki finansal istikrara katkı sağlayacağını iddia etmek izahtan varisli bir yaklaşım olacaktır. Sayıştay raporlarından anlıyoruz ki TMSF'nin vermiş olduğu karar ile ihaleyi alan firma 69 milyon lira kazanç sağlıyor. Ay sonunda fatura ve kira ödemeyi hesaplayan vatandaş ise ağır bir zarara uğratılıyor. Şaşırdınız mı? Daha durun, bir bam teli daha var, bu bam teline dokunmadan olmaz. İhaleyi alan Folkart Yönetim Kurulu Başkanı kim? AKP'ye yakınlığı ve devletten aldığı ihaleler ile bilinen Katarlı ortağı ile birlikte tank palet fabrikasını alan Ethem Sancak'ın yeğeni Mesut Sancak. Yandaş iş adamına çekilen 69 milyon liralık peşkeş için doğuda ihtiyacı olan bölgelere kaç okul yapılabilirdi biliyor musunuz? 8 derslikli tam 20 adet ilköğretim okulu. Yazık. TMSF Sayıştay'a kafa tutuyor. Raporların tamamını okuduğumuz zaman TMSF ve Sayıştay arasındaki kavga hemen göze çarpıyor. TMSF Sayıştay'ın sorduğu sorulara deyim yerinde ise buna yetkin yok diyor. Sayıştay ise hayır var diye karşılık veriyor. Artık Türkiye'de hukuksuzluk o kadar ayyuka çıkmış ki kurumlar arası işbirliği yok olmuş durumda. Gelin bu kavgayı Sayıştay raporlarına yansıdığı şekliyle anlatalım. Süreç TMSF'nin alacaklarına istinaden icra davaları açmasıyla başlıyor. Dava sonucunda icra müdürlüğü herhangi bir vekalet ücreti tayin etmemesine rağmen TMSF mahkeme ve icra müdürlüğü yerine geçip vekalet ücreti adı altında bir miktar belirliyor. Bu ücreti de tahsil edip TMSF personeline dağıtıyor. TMSF personeline dağıtılan miktar toplam olarak 1 milyon lira. Sayıştay bunun mevzuata aykırı olduğunu 2013, 2014, 2015 ve 2016 raporlarında üstüne basa basa açıklıyor. Kurum uyarıyor ama TMSF yine Sayıştay'ı dinlemiyor ve uygulamaya devam ediyor. TMSF konu hakkında vekalet ücreti olarak tahsil edilen tutarlar fon geliri olarak muhasebeleştirilemez karşılığını veriyor. Sayıştay ise 2013-2016 döneminde ilgililerden rızaen tahsil edilen toplam 1 milyon lira fona gelir kaydedilir veya ilgililerin borcundan mahsup edilir. Bu tutarların vekalet ücreti gibi dağıtıma konu edilmesi yürürlükteki düzenlemelere aykırılık teşkil etmektedir diyor. TMSF personeline sağlanan ayrıcalıklar bu kadar değil tabii. SSK'ya bağlı olunmasına rağmen TMSF çalışanları ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık ihtiyaçları SSK ile anlaşması var mı yok mu bakılmaksızın anlaşma imzalanan özel hastanelerden karşılanıyor. TMSF konu hakkında hukuken bir engel bulunmadığı ve bu bağlamda yapılan sağlık harcamalarının mevzuata aykırı olmadığını savunmuş, Sayıştay ise 5411 ve 5510 sayılı kanunların açık hükümleri karşısında fon personeli için TMSF bütçesinden tedavi ve ilaç gideri yapılması hukuken mümkün değildir diyor. TMSF sinirden köpürdü. TMSF, Esbank TH hakim ortağı Zeytinoğlu grubunun fona olan borçlarının tasfiyesine tahsil etmek için 2005 yılında protokol imzaladı. Ancak protokol edimleri yerine getirilmediği için 2008 yılında Entil AŞ ile Hapalki AŞ ve Tarkon AŞ'nin de içerisinde bulunduğu grup şirketlerini devraldı. Entil AŞ ve Hapalki AŞ'nin ortaklaşa yürütecekleri yatırım projesinin finansmanı için TMSF onayı ile Halk Bankası AŞ tarafından bu firmalara 6 milyon 250 bin avro kredi tahsis edildi. Tahsis edilen kredi TMSF'nin izni ile geçmiş dönem borcu olarak kabul edildi. Sayıştay raporunda gerçekleşen bu işleme itiraz etti ve şu ifadeleri kullandı. Söz konusu kredinin anılan kanun hükmü gereğince geçmiş dönem borcu sayılabilmesi için sadece teknik bilgi, yazılım, donanım, ekipman, mal ve hizmet alımından oluşması gerekmektedir. Ancak bu kredinin 3.7 milyon avroluk kısmı ile BMC'den ek hizmet birimi inşası kapsamında makine taşıma, montaj, 6 adet hol inşası, elektrik, mekanik tesisat ve lojistik işleri. 1.1 milyon avroluk kısmı makine, tezgah, ocak, kompresör, vinç ve benzeri demirbaş alımı yapılmıştır. Diğer yandan henüz TİB ihalesinin ve kredilerin fon tarafından geçmiş dönem alacağı sayılarak ihale bedelinden alacaklı bankaya ödemesinin de yapılmadığı, TMSF kararı bu şekilde alınmış ve bu yönüyle anılan madde hükmüne aykırılığı tarafımızca ifade edilmiştir. TMSF cevap kısmında ise adeta köpürmüş. Kurum ilgili kanunda yer alan Sayıştay tarafından yerindelik denetimi yapılamaz. İdarenin takdir yetkisini sınırlayacak ve ortadan kaldıracak karar alınamaz hükmüne atıfta bulunarak yanıt vermiş. Sayıştay tarafından fon nezdinde yapılacak incelemelerde fon kararlarının yerindelik denetimine tabi tutulamayacağını söyleyerek Sayıştay'a karşılık vermiş. Sayıştay bu ifadeye istinaden tekrar cevap veriyor, cevabında şunlar yer alıyor. Bulguda murat edilen şey idarenin takdir yetkisini sınırlandırmak ve veya ortadan kaldırmak değil, tam da tanımına uygun olarak hukuka uygunluk denetimidir. Söz konusu işlemin kanunun 134. maddesine aykırı olabileceği hususu değerlendirilmiş ve bu yönde açıklama beklenmiş. Lakin 6085 sayılı kanunun 35. maddesine sığınılarak itiraz edilmiştir. Harcamalara ilişkin olup ayrıntısı gösterilmeyen ve kanıtlayıcı belgeleri de sunulmayan tutarlardan 3.7 milyon avro tutarındaki harcamanın ise şu haliyle dahi 5411 sayılı kanunun 134. maddesinde yer alan düzenlemeye aykırı olduğu anlaşılmaktadır. Hiç kuşku yok ki kanun koyucunun geçmiş dönem borcuna ilişkin tasarımı bu şekliyle kabul edilmeli ve herhangi bir sebeple ve daha geniş bir yorumla esnetilmemelidir. Zira kanun koyucu isteseydi başka türden harcamaları da geçmiş dönem borcu kapsamına dahil edebilirdi. Başka bir tartışma ise şöyle. TMSF BDDK kararı ile faaliyet izni kaldırılan Bank Asya nezdindeki fon sahiplerinin alacaklarının tahsili için Bank Asya iştiraki Kanton Metal Sanayi ve Ticaret Limited şirketine ait hisselerin tamamının fabrika içindeki makine ve ekipmanla birlikte ihale yolu ile satılması için karar verdi. Fabrika arazisi ve binası ile içindeki makine parkına yönelik olarak 3 farklı gayrimenkul değerleme şirketine rapor hazırlatıldı. Buraya kadar her şey normal. Fakat Sayıştay hazırlanan raporlarda dikkat çekici farklar bulunduğunu görüyor. Şöyle ki, fabrika ile içerisindeki makine ve ekipmanın toplam değerini ilk değerlendirme yapan firma 106.7 milyon lira olarak raporluyor, 8 ay sonra başka bir firma 33.3 milyon lira değer biçiyor. 10 ay sonra başka bir gayrimenkul değerleme şirketi 90.6 milyon lira olarak değer tespiti yapıyor. Tabii bu aradaki farkı Sayıştay TMSF yetkililerine soruyor, TMSF yine Sayıştay'a çıldırtan bir cevap veriyor. Verilen cevapta Sayıştay denetimlerinin sadece düzenlilik ve performans denetimi başlıkları altında yapılabileceğini, denetim raporlarına konu edilen işlemlerin aykırılığa gerekçe olabilecek hukuki dayanak gösterilmeksizin sadece gereklilik kavramı üzerine eleştiri konusu yapılmasının denetimin amaç ve kapsamı dışına taştığı vurgulanıyor. TMSF Sayıştay'a cevap vermeye devam etmiş ancak verdiği ayrıntı oldukça mühim ve ilginç. Söz konusu değerleme raporlarının fon tarafından hazırlatılmış raporlar olmayıp Bank Asya tarafından temin edilerek kendilerine iletilmiş rapor olduğu ve bu raporlara ilişkin olarak fon tarafından herhangi bir kaynak sarf edilmediği belirtilmiştir. Sayıştay hemen cevap olarak şunları yazıyor. Hazırlatılmış raporla ilgili durumun SPK'nın bilgisine sunulması, hukuki sorun yaratacak türden bir tasarruf olmayıp fonun bu konuda duyduğu ihtiraz anlamlı değildir. Bu bildirim sonucu SPK'nın anılan tebliğin 21. maddesine göre yapacağı denetimin ardından tebliğin 9. maddesi kapsamında yaptırım uygulaması ise fon için değil, ilgili şirket için hukuki sonuçlar doğuracaktır. Bildirimde bulunma yükümlülüğüne işaret eden yasal bir düzenleme yoksa da bulgu bir kamu kurumu olan fonun kamu yararını gözetmesi ve karşılaşılan bu dikkat çekici durumu SPK'ya iletmesi gerektiği düşüncesinin sonucudur. Değerli okuyucular, Sayıştay raporlarındaki TMSF ile olan kavga özetle ancak bu kadar sıralanabilir. Sayıştay TMSF'nin uygulamalarındaki bu mevzuata aykırı kısımları raporuna taşımış. Bu hususta TMSF'den görüş almak istediğinde ise ya cevap alamamış ya da sen bana karışamazsın tarzında cevaba maruz kalmış. TMSF bizler adına yani Türkiye'de yaşayan tüm yurttaşlar adına tahsilat yapma yetkisine sahip yegane kurumlarımızdan biridir. Ancak gelin görün ki bu kurum özerk bir devlet gibi yönetilmek isteniyor. Bizler çocukluğumuzda bir sorun yaşadığımız zaman anne ya da babamız, abimiz arkamızda ise hemen bize bir özgüven gelir ve efelenmeye başlardık. Kendisini denetlemek isteyen Sayıştay'a verdiği cevapları okuduğumuzda TMSF'deki durum da aynen bu. İşin özeti. Sadece benim yazdığım şu kısa yazıda TMSF bünyesinde meydana gelen kayıp Dijitürk satışından 435 milyon lira, Basmane Çukuru satışından 69 milyon lira olmak üzere toplamda 504 milyon lira. Yani eski parayla 504 trilyon lira. Varın gerisini siz düşünün. Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 40.